Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum gazeteci mi desem aynı zamanda bilmiyorum. Çünkü gazetelerde de yazıyor, dergilerde de yazıyor. Ama onu en çok yazar kimliğiyle tanımlamayı seviyorum. Yazar Mine Söğüt. Mine, hoş geldin 3 artı 3'e.
Merhaba Elim, hoş bulduk.
Mine ile ikinci buluşmamız bu tarz bir program için ama 3 artı 3'e ilk kez konuk oluyor. Bundan birkaç sene önce bir YouTube kanalında yine onunla sohbet etme fırsatımız olmuştu. Kanada'da, Toronto'da bir sivil toplum örgütü Ankara Kitaplığı için yapmıştık bunu. Dileyenler o yayını da izleyebilirler, izlememiş olanlar. Şimdi onun üzerine bakalım, o yıllardan bu yıllara neler geçti, neler değişti. Ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi Mine'yi anlatacağım size, bendeki karşılığını ve sonra evvelce birbirimize hiç söylemediğimiz, paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Mine İstanbul doğumlu, 1968'de İstanbul'da doğdu. Kadıköy Kız Lisesi'nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Burası çok kıskandığım şeylerinden biri Mine'nin. Ben de İngiliz Edebiyatı okudum ama bizim de böyle arada Latin diliyle ilgili ufak ufak derslerimiz olurdu. Ne kadar zorlanırdım size tarif edemem. Şimdi keşke o zaman daha çok önem verseymişim o derslere diye düşünüyorum. 1989'da tamamladı lisans eğitimini ve yüksek lisansına devam etti. 1990'da Güneş Gazetesi'nde başladı gazeteciliğe. Sonra Tempo Dergisi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde çalıştı. Yani ne güzel gazeteydi o, Yeni Yüzyıl, değil mi? Şimdi aklıma o geldi.
Keşke evet, güzeldi.
Çok güzeldi. Keşke yine öyle gazetelerimiz gelse. Haberci adlı televizyon belgeselinin metin yazarlığını yaptı. Pek çok dergi ve gazetelerde yazıları, röportajları yayınlandı. Epey uzun bir zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2000'de ilk kitabı Adalet Cimcoz, Bir Yaşam Öyküsü Denemesi. Bu bir biyografi. Bu yayınlandı. Arkasından Beş Sevim Apartmanı romanı geldi. Sevgili Doğan Kardeş araştırma kitabı geldi. Kırmızı Zaman romanı geldi. Aşkın Sonu Cinayettir. Pınar Kürlü Hayat ve Edebiyat Söyleşi kitabı geldi. Şahbaz'ın Harikulade Yılı 1979. Bu bir romandı. Dolap Dere, Kürt Kediler, Çingene Kelebekler Deneme kitabı geldi. Madame Arthur Bey ve Hayatındaki Her Şey romanı geldi 2010'da. Deli Kadın Hikayeleri, buna bayılıyorum ben mesela. 2011'de bu öykü kitabı geldi. Darbeli Kalemler derlemesi geldi. 2019'da yine Gergedan Büyük Küfür kitabı, öykü kitabı yayınlandı. Alayına İsyan deneme kitabı geldi ve 2022'de Başkalarının Tanrısı romanı geldi. Yani gördüğünüz gibi kadın yazıyor sevgili dinleyen. Hepimiz aslında Mine'yi iyi tanıyoruz. Sadece bir yazar olarak onu tanımlamak bana yetmiyor. Bu hayatta eylemliliği olan çok farkında bir kadın olarak tanımlıyorum. Dışarıdan baktığınızda bu tip kadınlara deli kadın derler ama ben çok akıllı bir kadın olarak tanımlıyorum. Bunları zaten hep konuşacağız. Ve şimdi ilk sorum geliyor. Mine, hazır mısın?
Hazırım. Bekliyorum.
Efendim, şimdi seni biraz eskiye götüreceğim. 2018'de, bilmiyorum hatırlar mısın? 2018'de insan çünkü yazdığı yazıları yazarlar unutabiliyor, özellikle çok sık yazanlar. Eylül 2018'de Cumhuriyet'te şöyle bir yazı yazdın. Benim de kendi notlarımı aldığım, bazı yazıları notlarımı alıyorum. Yani bir not defterimi alıyorum. 2018'de şurayı almışım, şu bölümünü. Onunla başlayacağım soruya. Orada şöyle yazmışsın. Hafızanız var, ölçüleriniz, deneyleriniz, değerlendirmeleriniz, teknikleriniz de var. Hiçbir bilgi kilitli kapıların arkasında değil, kuyuların dibinde değil, karanlıklarda değil. Başınıza gelenleri ve gelecekleri biliyorsunuz. Tarihinizi yazabilecek kadar uygar, o tarihi yeni nesillere aktarabilecek kadar beceriklisiniz. Olanlara bakıp olacakları anlayabilecek kadar nesnelsiniz. Yine de hala 3 nokta. Yazının gerisini okumayacağım. Yazının gerisini merak edenler bulabilirler zaten. Ben de kendim yazdığım makalelerden birinde buraya referans vermiştim ama buraya bağlayacağım. Bunu 2018'in Eylül'ünde yazdın. Ve Türkiye birkaç gün önce kimilerinin tarihi diye tanımladığı, ama ben hala emin değilim nasıl tanımlamamız gerekiyor. Böyle bir seçimden çıktık. Biraz tabirimi maruz gör. Sokakta insanlar avanak avanak birbirine bakıyor birkaç gündür. Böyle sanki kursakta kalacak mı bir umut ve sevinç gibi bakıyorlar ama enteresan sonuçları oldu. Bir yerel seçim olmakla beraber bir genel seçim havasında geçti falan. Şimdi o günden bugüne baktığın zaman, yani 2018'de bu yazı yazdığında yine de hala dedin ya, bugün biz bu yayını Nisan ayının ilk haftasında 2024'te çekiyoruz. Yine de hala der misin? O yazınla bağlayarak bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda insanlar sence olanlara bakıp olacakları anlamaları ne kadar sürdü? Bugün hala orada mısın? Ne düşünüyorsun?
Ya tabii aslında bugün hala oradayım maalesef. O bahsettiğim hani avanaklık dediğin şey hepimizin, benim de yaşadığım bir şey oldu şu birkaç gündür. Ama temel sorun bu zaten. Çoktan olması gerekiyordu bunu. Bu kadar beklemesinin sebebinin ne olduğunu bir haftadır bütün Türkiye konuşuyor. Özellikle muhalefet. Herkes biz nasıl oldu da böyle bir fark atabildik nihayet. Bu kadar aslında eksileri olan ve çoktan iktidardan düşmesi gereken bir yönetime bugün ne oldu da bu oldu diye anlamaya çalışıyor. Yani o yüzden o yazı hala geçerli. Çünkü demiyoruz ki işte şunu yaptık, bunu yaptık ve sonunda başardık. Bunu diyemememizin sorgulaması zaten o okuduğum kısacık yer. Evet, bir gün her şey değişir. Tek güvendiğimiz şey bu zaten. Ama kendiliğinden değişiyor bazı şeyler. Yani birçok etken bir araya geliyor. Korkunç şeyler oluyor. Birçok etken bir araya geliyor. Hiç beklenmedik şahane şeyler oluyor. Biz bunları neden yönetemiyoruz? Bu kadar hayati bir konuda. Yani o dediğin gibi her şeyi biliyoruz, her şeyi kaydediyoruz, aktarabiliyoruz, çıkarımlar yapabiliyoruz ama yönetemiyoruz. O soru onun sorusu, o üç nokta onun sorusu aslında. Yani bugün de geçerli çünkü gene biz mi yaptık, kendi mi oldu? Ve bunun analizleriyle biliyorsun herkesin beyni yandı. O kadar çok şey var ki yani şunu ben çok isterdim. Hayır, biz bunları istemedik. Böyle bir ülke, böyle bir sistem istemedik ve elimizden geleni yaptık, değiştirdik. Şimdi sorun bizim değiştirmemiş olmamız hala. O yüzden hala geçerli o yazı benim nezdimde.
Vallahi benim nezdimde de geçerli. Yani sürekli insanlar makul bir kavrayış yaratmaya çalışıyorlar. Yaklaşık olarak 31 Mart gecesinden beri yaklaşık 6 gündür, 5 gündür. Ama benim 3 noktam hala orada duruyor. O yüzden bir heves veya bir kursaktan bile bahsedemiyorum şu anda. Aynı sayfada olduğumuzu hissederek bu soruyu sordum sana. Evet. Ve
evet.
İlk
ama
soru...
Bir sevinç var da bu arada. Yani bir sevinç muhakkak
bir
var.
Sevinç
sonuçta.
Var.
Ama hani kendimize mal edemediğimiz için bunu bir sıkıntı, bir hüzün gene bir yerde cepte duruyor bence.
Ne güzel söyledin. Kendimize mal etsek ne kadar oturaklı ve gerçekten tırnak içinde bir zafer kazanmış hissimiz olacaktı, değil mi?
Çok havalı olacaktı.
Çok
Öyle
havalı.
düşün. Çok havalı. Biz yaptık. Muhteşem olacaktı.
Harika. Peki ilk soru sırası sende.
Aa, hemen soruyorum. Bir dakika. Sorumu açmam lazım. Evet. Tabii ben böyle gene sen daha başka bir yerden programı yapan insan olarak hep de bunun acısını çektim. Böyle birkaç bölüm dinledim. Senin sorularını çok beğendim. Sonra konuklarının soruları seninkilerden tabii ki çok farklı doğal olarak. Dedim ben konuğum, o zaman konuk ol. Kendi çapımda soru sorabilirim. Kendimi rahatlattım. Daha güzel sorular sormak için çabaladım. Ama bu kadar yapabildim. Aslında bu benim kendimde önemsediğim bir şeyi soruyorum. Ya da çok yakın arkadaşlarıma da sorduğumda hani birazcık birini tanımak için böyle hafif karakter analizi yapmak için ya da bir duygusal analiz yapmak için sorulabilecek bir soru ilk sorum sana. Çocukluğuna dair hatırladığın ilk şey ne?
Wow, çok güzel soru. Aslında biliyor musun 3 artı 3, bu arada soruya yanıtlamadan bir şey söyleyeceğim sana. 3 artı 3 epey bir zamandır yayınlanıyor. Ve artık bunu yapmaktaki amacım şuydu. Ya biz sevdiğimiz insanlarla, inandığımız insanlarla bir masaya oturduğumuzda ne yapıyoruz, ne konuşuyoruz? Bu kadar konuşacak şeyi nereden buluyoruz? Bunu neden milyonlarca insan duymasın? İki kız arkadaş masada konuşurcasına bunu yapabiliriz diye başlamıştım. Ve şimdi şöyle şeyler oluyor Mine, böyle mesajlar alıyorum. Ben çok hoşuma gidiyor. İnsanlar evde buluşup 3 artı 3 yapıyorlar. Birbirlerine, birbirlerine soru soruyorlar. Böyle bir çağda bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimizden telefonları düşüremiyoruz ya, en sevdiklerimizle aynı masada otururken bile. Bu bana böyle sanki ortaokuldaki anket defterlerimizi hatırlatıyor. Şimdiki gençler bilmez, bizim anket defterlerimiz vardı. Sevdiğimiz arkadaşlarımıza verirdik. Bu da böyle bir soru. Çocukluğumun üzerinde çok çalışıyorum yine. Çünkü bunun insani olarak sorumluluğum olduğunu da düşünüyorum. Bir süredir EMDR terapisi alıyorum. EMDR çalışıyorum. O yüzden çok sıcak bir soru benim için bu. EMDR terapisi de bir uzmanlık taslamayayım burada, ben bunun çırağıyım. Ama daha çok hayatın küçük T'leri üzerine çalışıyor. Büyük T'ler üzerine değil. Büyük T'ler büyük travmalar. Şimdi sen bana Evrim hayatındaki travmalar neler diye sorsan, o ben sana aşktan girerim, boşanmalardan çıkarım, gurbet de yaşadığım yıllara gidiyor. Onlar büyük T'ler ama biz bunları çalışırken, konuşurken daha doğrusu altındaki küçük T'leri, küçük travmaları atlıyoruz hep. Onlar bizim çocukluğumuzdan geliyor. Şimdi ben bir süredir 0-3'ü, 3-6'yı, 6-9'u, 9-12 yaşlarındaki evrimi ve oradaki personayı çalışıyorum. Ve genel olarak orada çok şey görüyorum. Annem de yayını dinliyor. Anneciğim valla kusura bakma, öyle annem babam da dinler bu yayını. Genel olarak çok kalabalıklar içerisinde çok yalnız ve kozasından taşmaya çalışan bir evrim görüyorum. Çocukluğuma dair hatırladığım şey bu. Çok kalabalık, çok harala gürele, kocaman bir aile, sokaklarda büyüyen bir çocuk. Ankaralıyım ben, tutkulu bir Ankaralıyım. Eski Ankara'nın o sokakları, sokak kültürü falan. Ama bir taraftan da çok yalnız bir çocuk görüyorum. Çünkü yeterince sevildiğine ikna olmamış bir çocuk görüyorum. Ve bence bugün 48 yaşındaki evrimi çok şekillendiren deneyimler bunlar. Bence o yüzden yazar oldum. Bence o yüzden konuşmacı oldum. Bence o yüzden satır aralarını okumaya çok önem verdim. Çünkü bence o küçük T'ler üretime çevirdiğin zaman küçük travmaları, o zaman galiba değerli şeyler elde ediyoruz. Belki o yüzden iyi bir gözlemci oldum. Çocukluğum hep böyle. Geçenlerde çocukluğumun geçtiği mahalleye gittim Ankara'da. Orta direkt ailelerin daha biraz daha alt seviyesinde. Yani yeterince orta sınıf da değil aslında. Öyle bir mahalle. Yoksul bir mahalle belki de. Oğlumu götürdüm. Oğlum 17 yaşında. Onu doğduğum eve, büyüdüğüm mahalleyi, bunları gösterdim. Ve hiçbir şey anlamadı oraya bakıp. Boş boş baktı, yani ilişki bile kuramadı. Ama oraya çok müteşekkirim yani. Beni bugünkü evrim yapan yer orası. Dediğim gibi çok kalabalık ama çok yalnız.
Yani bu soruda mesela benim en çok ilgimi çeken şey, bunu sorduğum zaman birilerine iyi bir şey mi hatırlıyorlar, kötü bir şey mi hatırlıyorlar? Ve genelde negatif oluyor çocukluğumuza dair. Bak hemen sen de travmalardan girdin.
Evet.
Pozitif bir şey de hatırlayabiliriz. Oysa mesela soru şuydu, çocukluğun nasıl değil, hatırladığın ilk şey ne? Ve senin çocukluğunda hatırladığın ilk şey ne deyince travma çıktı.
Evet.
Ne kadar
Hiç olumlu şey anlatan
doğru.
oluyor mu bu soruyu sorduğunda? Neşeli, olumlu bir şey.
Evet, çok az, çok az. Genelde herkes negatif bir şey anlatıyor. Ya mesela benim cevabım buna olumlu. O yüzden belki de bu soruyu soruyorum devamlı. Hani hep bir neden sorusu var ya. Neden? Neden her şey farklı? Neden her şey böyle oluyor? Neden bu kadar sevmediğimiz, halledemediğimiz sorunlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz? Onların hepsi sonuçta bizim ilk biçimlendiğimiz o çocukluğa çıkıyor. Hayatı algılama biçimimize çıkıyor. Çoğumuz çok mutsuz algılıyoruz hayatı, gözümüzü açar açmaz. Ben de tam tersine o kadar pozitif bir dünyaya açtım ki gözümü. Mesela benim çocukluğumla ilgili hatırladığım ilk travmatik anı benle ilgili değil. Ülkeyle ilgili. Deniz gezmişlerin asılması. Annemle babamın radyonun başında ağlaması. Ama bu benim travmam değil. Ülke travması. Hep buradan çok şaşırıyorum. O yüzden bu soruyu seviyorum. Senden de çok sağlam bir cevap geldi. Birçok şeyi anlatan.
Orada şöyle düşünüyorum. Ben senin yani nasıl bir ailede büyüdüğünü öğrendim, okudum, röportajlarında yazdıklarında bunları gördüm ve şöyle düşündüm. Mesela ben oğluma en çok vermek istediğim şey özgürlük oldu. Ama özgürlüğün daima sorumlulukla geldiği fikrini anlatmak istedim. Yani ben oğluma süper bir akademik kariyer, şahane bir finansal miras falan, bunları bırakmak baskısıyla yaşamadım, yaşamıyorum da. Ama özgürlüğün ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hep anlatmaya çalıştım. Akliyetliğinden beri. Şimdi 17 yaşında özgürlüğün ne demek olduğunu ve aslında ne gibi sorumluluklarla geldiğini bilen bir çocuk olduğunu düşünüyorum Ali'nin. Bence sen çok özgür yetişmiş bir çocuksun. Fikirde, vicdanda, iradede özgürlükten bahsediyorum. Mesela ailenin sosyopolitik yaklaşımı ortada belli. ama sana hiçbir şey dayatılmamış. Ve sorgulayarak, çok küçük yaşta sorgulayarak başlamışsın. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Okuduğun kitaplar vesaire.
Tamamen,
benim de ortamım babamdan dolayı özellikle böyleydi. Muhteşemdir babam. Yani ondan öğrendim zaten özgürlüğün aslında nasıl bir sorumlulukla geldiğini. Ama o kadar kalabalık ve feodal bir ortam vardı ki etrafta. Dolayısıyla kendimi yalnız hissediyordum ve babamla aynı şehirlerde değildik. Ve orada hep bir baba özlemi vardı. Gelecek ve tekrar ben onunla o özgür ilişkiye devam edeceğim. Özgürlük aslında bu. Özgürlük alıp başını gitme özgürlüğü falan gibi basit bir şeyden bahsetmiyorum. Fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum. Bunu okuyorum ve bunu eleştiriyorum demek gibi. Mesela şey çok hoşuma gitti. Yani senin çok küçük yaşlarda ilk okuduğun kitap sanırım Samet Behrengi. Küçük Karabalık benim de Ali'ye ilk okuttuğum kitaplardan biridir. Ama sen onu da sorgulamışsın. Nazım Hikmet okumaya başlamışsın çok küçük yaşlarda. Ben de öyle Nazım'ı da sorgulamışsın. Bir gün bak laf lafı açtı. Kendime sözünü kesiyorum böyle bazen. Bir gün Nazım'ı ben çok severim edebi bir kişilik olarak ama bir insan olan Nazım'ı eleştirdiğim bir yazı yazmıştım. Nasıl linç edildim biliyor musun? Çünkü özgürlüğe tahammülümüz yok. Yani...
Evet. Yani bir de net olmak, adil olmak sanki hakaret ve kötülükmüş gibi algılanıyor bu tür durumlarda. Oysa yani Nazım Hikmet ya da onun çağındaki ve hatta bugüne kadar o feodal yapının içinden çıkmış birçok erkeğin, erkekliğin problemini simgeliyor. Ve çok da önde bir figür olduğu için, bir de çok çapkın olduğu için ve biz onun bütün hayat hikayesini kadınlarla ilişkisi üzerinden erkekliğini çok detaylı bildiğimiz için aslında onda bir feodaliteyi örnekleyebiliriz. Yani bu Nazım Hikmet'in kötülüğü anlamına gelmiyor. O kadar muhteşem bir şairin, o kadar muhteşem bir aklın yine de o toplumsal yapıdan nasıl negatif şeyleri de yüklenebildiğini ve bunu da kimsenin nasıl fark edemediğini okuduğumuz zaman aslında Nazım üzerinden ve Nazım sayesinde ya da onun gibi başka bir önemli kimlik sayesinde müthiş bir analiz yapma ve o günü ve bugünü değerlendirme şansımız oluyor. Ben de hep Nazım Hikmet üzerine yazdığım yazılar da var, konuşmalar da var. Her zaman bunu söylerim. Yani bu kötü bir şey değil, hatta bizim için çok faydalı bir şey. Bu feodaliteyi, bu erkeklik meselesini, kadın erkek ilişkisindeki sorunlu yerleri Nazım Hikmet gibi müthiş bir aşk şairinin dünyasından öğrendiğimizde aslında hiçbir yerden alamayacağımız dersi alırız. Hiçbir yerde yapamayacağımız analizi yapabiliriz. Çok da kıymetli bir şey. Bu Nazım'ın kıymetini düşürmediği gibi aksine bize bir müthiş bir faydası var. Hep buradan bakmak gerektiğini de ben ekliyorum bu tartışmalara. O zaman birazcık daha hoşgörüyle ya da biraz daha sakin karşılanabiliyor.
İşte zaten o da bence naçizane görüşüm özgür yani fikri vicdanı özgür bırakılmış bir çocuk olarak yetişmenin verdiği müthiş bir oyun alanı hayatta. Bizim sevgili dinleyen Mine ile çok ortak arkadaşlarımız var. Mine uzun yıllardır Bodrum'da Gümüşlük'te yaşıyor. Ben de zaman zaman gider gelirim oraya. Mine'yi mesela arkasından konuşurken insanlar şimdi söylüyorum Mine sana hep senin ne kadar sakin ve ne kadar nasıl söyleyeyim bir yandan da o bastığı toprağı çok hisseden ve ne kadar kucaklayıcı ve ne kadar kapsayıcı bir insan olduğunu anlatırlar. Arkandan yıllardır yapılan dedikodular bana hep böyledir mahallelinin veya işte İstanbul'daki ortak arkadaşlarımız. Burada mesela ben şu sözcüğü bile kullanmaktan imtina ederim. Yani şu değil hani Mine çok hoşgörülü bir insan değil. Çünkü orada da bir üstencilik olabilir. Yani o kadar sakin ve o kadar yargılamayan bir insan olduğun hep anlatılır. Bu da bizim küçüklüğümüzden getirdiğimiz bir miras Mine. Sonradan bunu oturtmak çok kolay olmuyor. Çok büyük mücadele etmeyi gerektiriyor. Ben yargılamamayı ve bütün dünyayı ve varoluşu olduğu haliyle gözlemlemeyi babamdan öğrendim. Ama anne tarafım biraz daha feodaldi. Hep o mücadeleler oldu bende. Kendini gerçekleştirmek isteyen Ankara'da Bozkır'da bir kız çocuğunun iki uç arasında gidip gelmesi. Küçük T'lerde öyle oluşuyor. Dolayısıyla soruyu daha büyük bir perspektife bağladık ama bence dinleyenin de üzerinde düşüneceği şeyler çıktı buradan. Ve benim ikinci sorum geliyor. Ay, o kadar çok sorum var ki Mine'ye hazırladığım. Akışa göre seçerim falan dedim. Ama daha önceki röportajımızda da sorduğum, Mine ile ortak tanıdıklarımızla karşılaştığımızda da onlara da sık sık sorduğum ve en kısa zamanda benim de katılmak istediğim, epey bir zamandır devam eden bir atölyesi var sevgili dinleyen Mine'nin. Ahlak belanızı versin. Bu ahlak konusuna ben fena halde takığım. Hatta biz bu çekimi yaparken bugün 5 Nisan Cuma, bugün çok sevgili Sinan Alper'in 3 artı 3'teki bölüm yayınlandı. Sinan da ahlak üzerine çalışan bir sosyal psikolog aynı zamanda. Sinan'la da ahlak konusunda çok konuştuk. O da bana ahlakla ilgili sorular sordu. Üzerine hemen taze taze ben de sana soracağım. Şimdi çok ilgi çeken bir isim, ahlak belanızı versin. İçeriği de çok ilgi çekiyor. Epey oldu değil mi Mine? Ben Kanada'daydım sen sanki başladığında.
Evet, çok oldu ve ben bunu gerçekten hesaplayıp sonra unutuyorum ama yani bir 6 yıl oldu
Evet.
zannedersem başlayalı. 6-7 yıl oldu. Biraz daha yavaş gidiyordu. Şimdi artık son yıllarda özellikle pandemiden sonra çok hızlandı. Daha sık yapıyorum. Benim için müthiş bir atölye. Yani atölyeye katılanların yaşadıkları dışında benim her atölyeyi yapışımda öğrendiğim, fark ettiğim muhteşem şeyler var. O yüzden sanki ben atölyeyi kendime öncelikle yapıyormuş gibi hissediyorum. Yani hiç yaptığım hiçbir işe ben bu kadar tamam diye bakamam. Hani hep bir şüphem vardır. İşte bir şey yazarım, birileri sever, birileri sevmez. İyi de olmuş olabilir, kötü de olmuş olabilir. Uzaktan bakarım, bir sürü şeyi değiştirmek isterim falan. Fakat bu atölye birazcık farklı bir şey oldu benim hayatımda. Bayağı göğsümü gere gere hiç huyum olmadığı halde, çok da dikkat ettiğim halde, yani korktuğum halde bu atölye çok güzel diyebiliyorum herkese. Çünkü bana çok güzel geliyor. Yani ben de bir atölyenin katılanı gibiyim her seferinde. Müthiş şeyler fark ediyorum, öğreniyorum ve böyle hep farklı 20 kişiyle yaptığım için ve çok interaktif bir atölye olduğu için de bir tiyatro oyunu gibi katılımcılarla yepyeni bir şeye dönüşüyor. Her kimse o atölyenin katılımcıları. Büyük bir şevkle, heyecanla, coşkuyla ve inançla yaptığım tek şey diyebilirim o atölyeye.
Zaten bu da yansıyor çünkü ne zaman bu konu açılsa çok güvendiğim, çok sevdiğim, hatta çok zor beğenen dostlarım, "Aa Evrim, senin mutlaka bu atölyeye gitmen lazım," diyorlar bana. Bu benim yapılacaklar listemde, Türkiye'ye döner dönmez yapılacaklar listemdeydi. Mutlaka en kısa zamanda Ahlak Belanızı Versin atölyesine geleceğim. Şimdi sorun buradan geliyor. Burada sen alışkanlıkların, ezberlerin, tabuların arkasında toplumun kolektif ahlak yapısına dair bir deşifre yapmayı hedefliyorsun. Bu kolektif ahlak konusunda konuşmalıyız. Çok riskli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şuradan soracağım. Neden ahlak belanızı versin ve Türkiye'deki bu kolektif ahlakı nasıl değerlendirirsin? Ne görüyorsun artık 6-7 yıldır bu çalışmalarda?
Aslında çok da bölgesel bir şey değil. Bu insanlık tarihinin ta en başından beri yazılı kaynaklardan öğrendiğimiz, bildiğimiz insanlık tarihinin en başından beri temel problem. İnsanlar bir arada, ya insan mesela çok acayip bir şey. Bir arada yaşarken birbirine zarar veren ve kendisini kendisinden korumak için kanunlar yapmak zorunda olan bir tür. Mesela insana buradan bakmak gerekiyor. Buradan baktığın zaman zaten kanunlarından, yazılı kanunlarından, işte toplumsal, yazılı olmayan, geleneksel kanunlarına kadar bütün doğru dediği şeylerin hepsi sorunlu. Bunları böyle tek tek analiz etmeye başladığında, hani işte savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin demek çok kolay. Peki savaşlar neden oluyor? O çocuklar neden ölüyor? Ya da bir savaş olduğunda bir çocuğun ölmemesi mümkün mü sorularını sormaya başladığın anda birden bütün ahlak yapısı, inanç, gelenekler, doğrular hepsi çözülüp darmadağınık oluyor. Üç tane soruyla. Şimdi biz bu soruları sormadığımız bir dünyada ahlak diye oluşturduğumuz o yapının aslında bizim bütün kötücül ve sorunlu yanlarımızı barındıran ve onaylayan bir yapıya dönüştüğünü fark etmeyebiliyoruz. Ki bunca zamandır aynı hataları yaparak, aynı kötülükleri tekrarlayarak işte devletler kurup devletler yıkıyoruz. Kanunlar yapıp kanunlardan vazgeçiyoruz. Bu döngünün içinde insanın kendisine bambaşka bir yerden bakma önerisi aslında bu atölye. pratikte mümkün gibi görünmese de bu söylediğim şey, öyle güncel örnekler ve sorgulamalar üzerinden gidiyoruz ki bir bireyin bu büyük toplumsal ve kadim ahlakı değiştirmek için aslında gücü olduğunu fark edebilecek küçük ışıklar görebiliyoruz bu atölyeyi yaparken. Yani insanın sadece kendi yaptıklarıyla bile bu koca ve sorunlu yapıya çelme takması mümkün fikri üzerine tartışıyoruz. Tabii bunu aslında ben bir gazeteciyim, bir gazeteci olarak yapıyorum. Yani bir sosyolog ya da bir psikolog olarak ya da toplum bilimci olarak yapmıyorum. Bir gazetecinin sorumluluğu nedir bu ahlakın oluşmasında ve onaylanmasında, bu sorunlu ahlakın? Oradan yola çıkıyoruz. Böylece farklı bir medya okuryazarlığı üzerinden hem medyayı algılama şeklimiz, hem de biz gazetecilerin bu sorunlu yapıyı, medya yapısını fark ederek ya da umursamayarak nasıl onayladığımızı, otopsisini yaptığımız, birazcık karmaşık gibi görülen ama işte 6 saat boyunca kapandığımız bir odada metinler okuyup üzerlerine tartışarak beynimizi allak bullak ettiğimiz bir atölye yapıyoruz. Ve bundan biraz önce dediğim gibi her seferinde ben kendimle de ilgili bir sürü şeyi fark edip çıkıyorum. O yüzden çok çok önemsiyorum ve seviyorum bu atölyeyi.
Peki sence biz Türkiye'de özellikle Türkiye toplumuna bakarsan, ben örgütsel kültür çalışıyorum ve dünyanın pek çok ülkesini karşılaştırmalı çalışıyorum. Ama bizim kendimize çok has bazı keskin taraflarımız var. Şöyle değerlendiriyorum naçizane, biz ahlakçı bir toplumuz. Ahlak satmaya bayılıyoruz ve bu beni en çok rahatsız eden şey. Geçenlerde sevgili Fidan Ataselim'i, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim'i yayına konuk etmiştim. Şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki işte biz her bir kadın cinayetine böyle tepki veriyoruz ve işte eylemliliğimiz var ama mesela bir cenazede, bir şeyde ya da protesto etkinliğinde sokaktan geçen insanlar gelip soruyorlar, ölen kadın kimdi? Mesela eğer o bir seks işçisi ise hemen tavırları değişiyor, ama o bir anne ise insanlar daha bir böyle üzgün ve ağlıyorlar ve daha katılımcı oluyorlar falan. Bu çok basit ama çok keskin bir örneği. Ahlakçılıkla ahlaklılık arasındaki farkın sanki, ne dersin buna?
Evet, ama bu görünen ve kolayca eleştirebileceğimiz yüzü. Ben bunu hani ufacık bir ipucu olacak ama aslında hiç de ipucu vermemeye çalışıyorum atölyeyle ilgili. Çünkü oraya böyle çok temiz ve sorunlu algılarımızla katılmamız gerekiyor ki onları dağıtmak daha mümkün olsun. Ama şöyle düşün, bu çok anlaşılır bir şey. Yani kaba ahlak bu. Biz neden sevgilimiz bizi aldattığında yıkılıyoruz? Biz oradan bakıyoruz olaya. Yani bir insanın bizden başka biriyle sevişmesi bizi neden ilgilendiriyor? Şimdi bunu tartıştığımız bir atölye burası. Bununla ilgili böyle 3-5 soru sorduğumuzda aslında değerlerimizi, yani asıl sahip olmamız gereken değerlerle hiç ilgilenmediğimizi ama bizi hiç ilgilendirmeyen değerler üzerine de müthiş bir ahlak, psikoloji, algı, toplumsal kabul kurduğumuzu görüyoruz. Yani bu çok küçük bir örnek. Mesela neden, bize ne, birisinin bizden başka birini sevmesi ya da bizden başka biriyle sevişmesi bizi neden ilgilendiriyor?
Wow,
biraz
çok...
buralardan yaklaşmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim için şey çok kolay. Kadın cinayetleri üzerine bu tür düşüncelerin çarpıklıklarını görmek. Ama bizim ikili ilişkilerimizde ya da bir genç kızın korumak için, bir genç kızı toplumdaki korkunç şeylerden korumak için sarf ettiğimiz çaba acaba onu daha da mı saldırıya açık hale getiriyor? Bunu görebileceğimiz, bunun üzerine düşünebileceğimiz çok yıkıcı tartışmalar yapıyoruz. Çünkü öbürleri zaten hazır. Bunları biliyoruz. Ya o taraftasınızdır ya bu taraftasınızdır ahlak konusunda. Biz iyi olduğumuz tarafta aslında o kötüyü nasıl beslediğimize bakmaya çalışıyoruz. Yani kadın cinayetleri niye bitmiyor ki? Bütün erkekler kadınları namus için öldürmek üzere doğmuş vahşi canavarlar olabilirler mi? Onları buraya getiren değer yargılarını oluştururken sadece cahil, kaba, düşüncesiz insanların ahlak anlayışları mı var ortada? Yok, hiç değil. Biz en açık kafalı, en geniş görüşlü, en adil yerden bakan, kadına önem veren biz bir yerde hata yapıyor olmalıyız ki bu kadın cinayetleri durmuyor. Ya da biz nasıl cinayetler işliyoruz kendi küçük hayatlarımızda? Hani belki kimseyi öldürmüyoruz ama aslında öldürüyoruz. Ufacık ikili ilişkilerimizde annemizi, babamızı, çocuğumuzu, kardeşimizi ya da şunu yapması doğru, bunu yapması yanlış, şunu yapması tehlikeli, bunu yapması daha da tehlikeli dediğimiz korumacı halimizle belki de biz de cinayetler işliyoruz. Ve onların üzerine de o görünür korkunç yapı onlardan güç alıp varlığını sürdürüyor. İşte tam bunları tartıştığımız için ben bu kadar heyecanla bahsediyorum bu atölyede.
Şahane, şahane. En mikro düzeyde tartışmanın başlaması gerektiğine de inanıyorum. Çok çok haklısın. Daha fazla spoiler vermeyelim o zaman atölyeyle ilgili. Ben de katılan arkadaşlarıma şey diyorum. Ne mesela ne bu kadar etkileyici olan hiç söylemiyorlar. Evet, hiç söylemiyorlar ve benim merakım gitgide artıyor. Gideceğiz sevgili dinleyen. En kısa zamanda ben de katılacağım ve yazıda yazacağım bununla ilgili ama anlatmak yasakmış. Duygumu yazacağım yani en azından öğrendiklerimi. Ve ikinci soru sırası sende.
Tekrar soruma geliyorum. Gene benim böyle bir psikolojiyle ilgili sorularım var. Bu da çok önemsediğim bir şey benim. Ve bunu aslında toplumsal kararlar içinde, bireysel kararlar içinde merak ettiğim bir şey. Şimdi tabii senin özelinde soruyorum. Önemli kararlar alırken, kararlarının sonuçlarını genelde endişelerin mi yoksa isteklerin mi belirliyor?
Bak şu an politik bir cevap vermemek için durdum ve nefes aldım. İçimde işte ki Gremlin bana böyle bir şey servis etti. Hemen onu bıraktım. Çünkü ben çok risk alan hayatımda önemli kararları çat diye alabilmekle bilinen biriyim. Ben çok hayalperest biriyim. Önemli kararlarımı hayallerim belirliyor. İsteğin de ötesinde hayallerim. Çok hayalperest biriyim.
Peki sonuçlarından memnun musun?
Şöyle oluyor mesela sonuçları bazen yıkıcı veya yorucu olabiliyor ama ben yıkıma az önce senin de bir miktar ifade ettiğin gibi ben yıkıma yaratıcı bir taraftan bakıyorum. Yani mutlaka altından benim onu daha yaratıcı bir şeye evireceğim bir kaynak çıkacak bana. Bir kaynak olarak bakıyorum yıkıma. Bunu süslü bir laf söylemek için söylemiyorum. Gerçekten büyük yıkımlar var hayatımda, büyük değişiklikler var ama dönüp baktığımda her birinin o her bir yıkımın altından daha yeni, daha taze, daha öz, daha sade bir şey kurmuşum. Bunu hatırlatıyorum hep kendime. O yüzden de hepimiz korkuya teslim olduğumuz anlar oluyor. Ben cesur bir kadın falan değilim. Bana genelde evrim çok cesurdur falan derler. Hayır, ben de korkuyorum elbette. Ama korkuya teslim olmamaya ve hayalleri korkudan daha büyük tutmaya çalışıyorum. O yüzden hareket etmeye ve yürümeye devam ediyorum. Kolay bir şey değil tabii ki. Ama vasatın tiranlığına sıkışmak benim hayattaki en büyük korkum Mine. Eyvah eyvah ya bir vasatın hükümdarlığında hayatımın kalan kısmını geçirirsem diye. Yeter ki vasat olmasın yani vasatı da bazen çok doğru bir Türkçe ile kullanmıyoruz ama ortalamadan korkuyorum ben ya. Beni en korkutan ortalama. Onun benim kalbime iyi gelmeyeceğini biliyorum ve akıl rasyonel bazen beni hayallerimden uzak tutabiliyor. O yüzden sık söylediğim bir şey var. Aklımın ipiyle kalbimin kuyusuna inmeye çalışıyorum. Yani kalbimin kuyusundan uzaklaşmamaya çok çalışıyorum ama aklımın ipini tutarak.
Mükemmel bir denge aslında, değil mi?
İnşallah öyledir. Yani yaş ilerledikçe o dengeyi tabii daha rahat kurgulayabiliyorsun. Yani 18, 20, 25, 30 yaşındaki evrime baktığımda vay canına ya. Hiç mi insan aklının ipine tutunmaz falan dediğim zamanlar oluyor ama galiba rasyonelden çok beni hayallerim bu dünyaya ilgili, kendimle ilgili değil sadece bu dünyayla ilgili hayallerim daha çok beni itekliyor. Tamam evrim şu an çok uykusuzsun, çok yorgunsun ya da acı çekiyorsun ama bu bir yol ve yürüyeceksin ya bak yolun sonunda yeni bir yol açılacak belki senin için, başkaları için. Kendimle yaptığım iç konuşmalar genelde böyle.
Harikaymış. Bu ama ne kadar güzel. Yani travmatik bir çocukluktan aslında yetişkinliğe geçtiğinde o travmaların ışığında değil de daha kendi istediğin gibi bir hayat kurma çabası gösteriyor. Bu
Evet.
bence çok büyük bir şey.
Ama bedeli var değil mi Mine ya? O da böyle elma ağacının altında otururken feyiz ermiyorsun yani. Hani üzerinde çalışılması gerekiyor. Şey gibi hani bizim yazma, çizme, üretme, konuşma veya işte atölye yapma bu işlerle ilgili şöyle bir kanım var. Dışarıdan bakan şey diyor. O ne güzel ya oturuyorlar. Oh mesai saati falan da yok. Yazıyorlar, çiziyorlar, konuşuyorlar. Oh bir saatte şu kadar para kazanıyorlar falan. Öyle değil işte o. Yani o kendi üzerinde de yaptığın çok sıkı bir çalışma. Yani taşa vuruyorsun. O meşhur hikayede olduğu gibi taşa vuruyorsun 1.000 kere. 999 kere vurduğunda taş ikiye ayrılmıyor da 1.000. vuruşta taş ikiye ayrılıyor. Taşı ikiye vuran kaçıncı bölen kaçıncı vuruş hikayesi. O yüzden ben ne olursa olsun hayatın sevgili Ece'nin Ece Temel Kur'an'ın söylediği gibi hayatın devam etmekle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama nerede
Evet.
bırakacağını da bilmekle ilgili değil mi? Nerede bırakacağını da bilmek. Hani kazananlar hiçbir zaman vazgeçmeyenlerdir falan. Onlar çok büyük lokma yani ona inanmıyorum ama
Ya
nerede yol hatalaşıyor?
o birazcık yolunla ilgili bir şey. Yani hangi yola girdiysen, evet bazı yollar hiç bırakılmayan yollar ama sen o yola girmiyorsan, daha eğlenceli bir yolda yürüyorsan, bir hırs yolunda değilsen ya da hedef amaçlı gitmiyorsan, yani yolun sonunu düşünerek gitmiyorsan, evet yol çok eğlenceli ve işte her an değiştirilebilir, son anda sapaklara karar verilebilir. Hani çok da ciddiye alınmayabilir hayat. O yüzden de yani ciddiye alınmamayı küçümsemek anlamında söylemiyorum. Dayatıldığı gibi ciddiye alınmayıp kendi değerlerinle de yolunu seçebiliyorsan, İlla okları izlemiyorsan, merakın varsa, patikaya giriyorsan, zaman kaybetmekten korkmuyorsan, yani onu zaman kaybetmek olarak tarif etmiyorsan, yolu uzatmayı ya da bilinmez bir yola girmeyi, bu tamamen tariflerle ve bakış açıları ile ilgili bir şey sanırım. O yüzden yani hepimiz yoldayız ama hepimizin yol algısı çok farklı olabiliyor.
Şahane. O zaman ben buraya bağlayayım hemen son sorumu. Şöyle bağlayayım. Madame Arthur Bey ve Hayatımdaki Her Şey romanına gidiyorum. Ve orada şöyle bir şey söylüyorsun. Beni çok etkileyen bir ifade bu. İnsanın tek kurtuluşu kaosla uyum içinde devinmektir. Şimdi ben çok uzun yıllardır, 20 küsur yıldır örgütsel kültür çalışmaları yapıyorum ve bu çalışmalarda her geçen gün yılmaz olmanın, işte İngilizce'de o resilient dedikleri ama Türkçe'ye lütfen yılmazlık diye çevirelim her seferinde bunun altını çiziyorum. Yani o 8 kere düşüp 9 kere kalkabilme kapasitesinin, o yaşam merakının, iştahının ne kadar önemli olduğunu, hayatta ne iş yapıyor olursak olalım, hangi sektörde, hangi şirkette, nerede, ne yapıyor olursak olalım, bunun ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Bu bana bunu hatırlatıyor hep. İnsanın tek kurtuluşu kaosla uyum içinde devinmektir. Ama bir taraftan sen mesela çok da gerçekçi bir kadınsın. Hatta umutlu değil, gerçekçiyim demişsin bir tane röportajında. O da çok hoşuma gitti. Halbuki psikolojik sermayenin önemli unsurlarından biri de umut. İşte 4 tane unsuru var. Umut, öz yeterlilik, yılmazlık ve iyimserlik. Sen buraya çok daha gerçekçi bir pencereden bakıyorsun. Şimdi biz kaosla uyum içinde nasıl devineceğiz? Çünkü Türkiye'den bakmıyorum sadece. Dünya genelinde artık artan bir kaos hakim. Yani yaralı bir dünya. Ekolojik olarak, ekonomik olarak, sosyolojik olarak, psikolojik olarak. Biz yeni nesillere gerçekten yaralı bir dünya bırakıyoruz. Kaotik bir dünya bırakıyoruz. Kaosla uyum içinde devinmek nedir? Nasıl yapabilir bir insan bunu?
Tam buna cevap vermeden önce küçücük bir şey daha söylemek istiyorum bir önceki cümlene dönüp. Yani gerçekçi olmak, umudu gerçekçilikte de arayabiliyoruz.
Evet.
Yani asıl hedef umut olmuyor ama umut gerçekçilik bir umutsuzluk anlamına gelmiyor. Yani karamsarlık gibi düşünmemek lazım. Karanlığı görmek de bir umut çünkü oradan gerçekten nasıl kurtulabileceğini daha büyük bir istekle ve çırpınışla aslında gerçeği gördükten sonra doğru yolu arama gücün ve aklın daha yüksek olabilir. Umut da budur zaten benim için. O yüzden hani o umut ilişkisinin gerçekçi olmakla da sıkı bir bağı var benim gözümde.
Orada hemen bir kitap önerelim mi? Mine sözünü bağla kesiyorum. Terry Eagleton'ın, yanlış söylemiyorum inşallah, iyimser olmayan umut diye harika bir çalışması var. Buna çok inanıyorum ben de. Ben de çok umutlu, ümit var bir insanım ama süper gerçekçi bir yerden bakarak. Onun için burada kıldan ince, kılıçtan keskin bir yer var ama bizi çok rahatlatabilecek bir yer. Teşekkür ederim bunu araya açıkladığın için.
Şahane. O kitaba ben de bakayım. Bilmiyordum. Hemen bakayım. Kaosla birlikte olmak da şöyle bir şey aslında. Şimdi ben hep çok tekrarlamayı sevdiğim ve yani hangisinde olduğunu hatırlamıyorum ama belki bir iki kitapta bile kullanmış olabilirim farklı farklı romanlarda. Böyle duvarlara yazasım var. Ne olup bittiği değil, senin ne yaptığın önemlidir. Bu mesela benim için zamanla oluşturulmuş hani bu kaosun içinde var olma formülü. Çünkü her zaman kötü şeyler oluyor. Devamlı bir şeyler oluyor. Yani bir savaş çıkar, bir sürü rol var. Hemen kurban olabilirsin, esir düşebilirsin. Düşmanla işbirliği yapabilirsin. Yer altına inip savaşabilirsin. İşte atıyorum kara borsa bir şey satabilirsin. Hemşirelik yapabilirsin. Tamamen kaçıp kendini sıyırabilirsin. Yapılabilecek yani çok rol var hayatta. Önemli olan ne olduğu değil, senin ne yaptığın. O yüzden kaos demek kesin düşman demek değil. Bir kaosun içinde de kişiliğine göre, hayata bakışına göre, değerlerine göre bir yer alabilirsin. Her zaman var. Bu senin kim olduğunla ilgili. Yani bir kurban olmaktansa bir aktör olabilirsin. İyi ya da kötü. Gerçekten bir savaş suçlusu da olabilirsin. Müthiş bir iki taraflı oynayan. İlla iyi bir şeyi tarif etmek adına demiyorum. İyi ile kötüyü burada ahlaksal bir yerden tarif edesim yok. Ama bütün hayat zaten bir kaos. Yani doğduğun andan itibaren öleceğini bildiğin tuhaf bir yola giriyorsun ve orada sana bir mutluluk vaat edilmiyor. Tehlikelerle dolu bir süreç yaşam. Her an başına fiziksel ya da duygusal korkunç şeyler gelebilir ki geliyor da çoğumuzun başına irili ufaklı. Şimdi bunların arasında böyle tehlikeli bir yolda bir araç sürer gibisin. Şimdi hayat böyleyken böyle değilmiş gibi algılamak çok akıllıca değil. Bu gerçekliği görmek gerekiyor. Sen nasıl bir sürücüsün? Ne yapacaksın? Kendini tanımak o yüzden. O kaosun, o karmaşanın, o tehlikelerle dolu yapının, o hayatın içinde kendini tanımak, ne istediğini bilmek ve ne yaparsan daha az zarar göreceğin bir süreç geçireceğini anlamak da aslında doğuştan sahip olduğun bir yeti. Çünkü öyle olmazsan doğmuyorsun ya da hemen yok oluyorsun. Uzun süre hayatta kalamıyorsun. Kaosla delinmek benim için böyle bir şey. Yani illa çok böyle pozitif bir yerden de tarif etmiyorum. Yani kötülük de kaosla deliniyor kabaca. İyilik de. Başarı da başarısızlık da. Ama onunla birlikte var olabiliyorsun. Çünkü zaten varoluş içindesin. Yani var olmak üzere gelmişsin. Var olduğunda ortama uymak da aslında senin donanımın. Bunu fark etmediğimiz zaman hayatla bağımız hastalanıyor. Yoksa normalde var olan bütün canlıların hayatla onları baştan sona idare edecek güçlü bir bağı hep var. Bu devinmek dediğim birazcık anlamak, hem kendini anlamak hem de başına ne geldiğini anlamak ve kendi yerini, rolünü seçecek iradeye sahip olduğunu fark etmek. Modern dünyanın yaptığı bu farkındalığı yok etmek. Yani insan önce kendi farkındalığına suikast düzenliyor. Çünkü nedense başka bir sistemden medet umuyor. Başka bir sistemi yaşatıyor. Bunu da aslında gönüllü yapıyor. Ama yakındığı sistemden çıkmak istiyorsa bu farkındalığıyla birazcık meşgul olması gerekiyor bence. Yani bir şeylerden memnun değilsek bunu kuran biziz, değiştiren de biz olabiliriz. Bilgisini hatırlamak gerekiyor. O öyle bir lafın özeti, öyle bir duygunun, düşüncenin özeti.
Vay, çok iyi geldi bana. Eminim dinleyene de çok iyi geldi. Ne olup bittiği değil, senin ne yaptığın önemli. Ve
Evet.
son soru sırası sende.
Tamam. Şimdi aslında biraz önce söyler gibi oldum bunun cevabını ama bence biraz açabiliriz. Gençken hayata bakışımız tabii ki şimdiki yaşlarımızdan farklı oluyor. Şeyi merak ediyorum. Gençken nasıl bir gelecek, olumlu olumsuz hayal ediyordun? Şu anda geldiğin noktada nasıl bir hayat buldun? Daha doğrusu tam şey, ne umdun ne buldun? Kısası sorunun.
Hani şey var ya, ecnebilerin bucket list diye bir ifadesi var ya, onu nasıl çevireyim Türkçe'ye? Hayatta Ölmeden önce yapmak istediğim 100 şey falan. Benim böyle devasa bir ölmeden önce yapmak istediğim 100 bin şey kovam vardı açıkçası. Ve o kovanın içinde bir sürü şey vardı geri dönüp baktığımda. Fakat rasyonel bir taraftan bakarsan, mesela bunu sen gençken dediğinde hemen 17 yaşıma gittim ben. 16-17 yaşlarıma gittim. O zamanki kaynaklarıma ve şartlarıma göre neredeyse hepsi imkansız denilebilirdi yani. Yani orada daha ortalamaya sığınsaydım, bugün de şöyle de diyebilirdim. Ya benim şöyle hayallerim vardı ama bunlar zaten imkansızdı ve işte şimdi de daha ortalama bir hayat yaşıyorum diyebilirdim. Bence ben ortalama bir hayat yaşamıyorum. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim insanlarla sevdiğim işi yapıyorum. Ve çok şükür bununla da hayatımı idame ettirebiliyorum. Bu yüzden umduğum şey özgür olmaktı. Yaşamdaki en temel değerim, birinci temel değerim özgürlük, özgür olmaktı. Özgür olmak derken üretimim de özgür, bu dünyaya verdiklerim de özgür, bir çocuğum olacaksa çocuk yetiştirmek de özgür falan. Böyle imajinasyonlarım vardı. Bir tane oğlan çocuğu hayal ediyordum. Onunla böyle uzun yollara gidiyoruz falan. Çok küçükken. Hiçbir zaman böyle gelinlik hayalim falan olmadı benim. İşte evleneyim, böyle makul bir hayatım olsun falan. Ama hep yanımda böyle bir oğlan çocuğu hayal ediyordum. Ve onunla ben araba kullanıyorum, o bana bir şeyler anlatıyor falan. Şimdi geçen sene Ali ile sizin oralara, Gümüşlü'ye falan da geldik. Böyle bayağı bir yol yaptık. Ben onu çeşitli yerlere götürdüm, işte çeşitli kentleri gösterdim falan. Ve gerçekten öyle bir şey yaşadık. O an aklıma geldi. O ne umdun ne buldun da. Ya evet, ben tam olarak böyle bir şey hayal ediyordum. Ben bir türlü navigasyonu çözemiyorum. Ali bana yol tarif ediyor. Yol şarkılarımız var. İşte her gittiğimiz kente uygun şarkılar dinliyoruz falan. Mesela bu benim için çok değerli bir şey. Konuşmak, yazmak, üretmekle ilgili çok büyük hayallerim vardı. Bugün bunları yapabiliyorum. Çok mutluyum. Hala var. Hala var. Özellikle Türkiye'de yapmak istediğim şeyler var. Zaten Türkiye'den gidip Türkiye'ye geri dönmemdeki motivasyonlardan biri de buydu. İnsan ömrünün bunlara izin vermek için yeterince uzun olduğunu düşünüyorum. Ve yeterince adil olduğunu da düşünüyorum. Geçenlerde birine daha söyledim. Mesela şöyle düşün. Elon Musk'ı düşün, tamam mı? Elon Musk'ın kaynaklarını düşün. Bir de seni düşün, beni düşün. Eşit olduğumuz tek şey 24 saatimizin oluşu.
Mükemmel.
Yani bak, Elon Musk parayla alamaz abicim 2 saat daha fazla.
Mükemmel.
O yüzden ümit varım yani. Onun da var, benim de var, öbürünün de var işte 24 saati. Nazım'ın da vardı işte 24 saati. O 24 saate ne koyduğumuzla alakalı. O yüzden biraz eleştirilirim de, işte hızlı konuşuyor, hızlı yemek yiyor, her şeyi hemen yapıyor falan. Ama işte hayaller büyük yani, yetişmeye çalışıyorum.
Ne güzelmiş bu sorunun cevabı. Umduğunu bulan insan kadar iyi bir şey var mı hayatta? Yani çok
Evet.
çok güzelmiş.
Çünkü umduğunu bulduysan, bir de umduğunla ilgili, yani ummakla da ilgili bir farkındalığın var. O farkındalık lafını da işte gene dilimizin ucunu ısırarak kullanıyoruz. Modern çağın neredeyse tükettiği bir ifade ama ben çok gençlik çalıştığım için gençler bana şöyle söylüyorlar. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Mesela bu soruları soruyorlar. 20 yaşınıza gitseniz işte bugünkü gençlere, bu kuşağa ne tavsiye edersiniz? Ben hep şöyle diyorum. Tavsiye etmem. Çünkü ben de zaten kimsenin tavsiyelerini dinlemedim. Ben gençlere ama şunu naçizane söyleyebilirim. Burnunuzun dikine gidin. Ve fakat burnunun dikine gidebilmen için burnunu çok iyi tanıman lazım. Yani burnuna çok hakim olman lazım. Burnun nasıl koku alıyor? Ne zaman koku alamıyor? Burnun nereye doğru evriliyor? Dolayısıyla herkes kendi burnunu tanırsa, bilirse bence umduğunu bulması daha da olası olur gibi geliyor bana.
Mükemmelmiş çünkü aynı benzer bir şey söylüyorum ben de. Sen başta özgürlük dedin ya. Ben de her istediğinizi yapın, kendi istediğinizi yapın ama zannetmeyin ki özgürlük başkalarını umursamamak ve dağıtmaktır. Tam tersine büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu sorumlulukla birlikte özgür olabiliyorsanız şahane bir hayat. Ama çok da büyük bir bedeli var özgür olmanın diye. Başta sen de bunun altını çizmiştin. Çok hoşuma gitmişti. Güzel, aynı şeyleri söylüyormuşuz çocuklara. İnşallah doğru söylüyoruzdur.
Bence denemeye değer.
Evet. Ben hep
Denemeye
şöyle
değer.
başlıyorum. 56 yaşından bildiriyorum diyorum. O benim şeyim, referansım. Ben bunu yaptım. Sizin yaşlarınızdan itibaren ve sonuçlarından çok memnunum. O yüzden önerebileceğim şey de seninkine çok benziyor onlara.
denemeye değer. Bir de benim naçizane hani bir tane çocuk yetiştirirken de bir ufak bir egzersiz yapma fırsatım oldu. Çünkü şu tuzağa çok düşebilirdim. Bir proje çocuk yetiştirmek, bu işsizlikte ve bu derin kaos ortamında geleceğin mesleklerine uygun bir akademik kariyer yapsın çocuğun falan. Bunların hiçbiriyle bu yaşına kadar hiç ilgilenmedim. Ama hiç ilgilenmedim. İnsanlar şey diyordu işte Ali herhalde mühendis olur, bilişimci olur falan filan. Ve şu anda sinemacı olmak isteyen, belgesel çeken, senaryolar yazan, en son yazdığı ve yönettiği müzikal gösterildi falan. Ve bunlardan dolayı muazzam bir tatmin yaşayan bir çocuk. Ve parayla veya finansal kaynaklarla ilişkisi son derece yeterli, makul. O taraflardan garip hayalleri yok. Ve tam da bu sebeple resilient yani yılmaz bir çocuk. Tıpkı benim gibi kaynaklarımız çok farklıydı. Ama bunları çoklayabiliriz biz. Bu aslında özgürlüğün verdiği bir şey. Özgürlüğün sorumluluğunu almakla ilgili bir şey. Dolayısıyla ben de gençlere, naçizane ebeveynlere bunca yıldır yüz binlerce gençle çalışmış biri olarak ve bir zamanlar genç olmuş biri olarak burada bir fenalık olmadığını hatırlatmak isterim. Dünya çok fena, çok kötü, her şey kötüye gidiyor. Kontrolü elimizden bırakmayalım gibi ebeveyn düşünceleri falan olabilir ama bunlar toplumun bize ittirdiği ve servis ettiği, modern çağın bize ittirdiği, servis ettiği düşünceler. Asi diye inanıyorum. Yeteneklerin asi insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve asiliğin de aslında problem yaratmak değil, problem çözmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu vesileyle de bir kez daha söyleyelim. Gençlere azıcık alan açalım, biraz özgürlük tanıyalım. Her şey daha güzel olabilir o zaman.
Kesinlikle katılıyorum bu söylediklerine.
Mine iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok keyifli seninle sohbet etmek. Daha çok okuyacağız seni. Mutlaka atölyene geleceğim. Ama bu yayını bitirirken yine senden bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Başkalarının tanrısından bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Ne doğumumuz, ne ölümümüz, ne de doğumla ölüm arasında can çekişerek sürdürdüğümüz hayatlar bize ait. Başkalarının isteklerinden doğuyor, başkalarının istediği gibi yaşıyor ve başkaları yüzünden ölüyoruz. Bizim sandığımız hayat bizim değil, bizim sandığımız beden bizim değil. Bizim sandığımız hayatı düşünmeye, irdelemeye biraz daha zaman ayırdığımız, özendiğimiz, sadece bilgimizle değil ilgimizle yaklaştığımız bir ömür olsun inşallah bundan sonraki ömrümüzde. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol bu güzel sohbet için.